Ayrım 35, sayfa 342. İşçi esirliği. Sendika kurma, toplu sözleşme ve grev hakkından yoksun kalan Alman işçisi, orta çağlarda köylünün derebeyine bağlanışı gibi efendisi patrona bağlı sanayi serfi oldu. İş cephesi denen örgüt, kuramsal olarak eski sendikaların yerini almıştı ama işçiliği temsil etmiyordu. 24 Ekim 1934 tarihli kanuna göre kurulan bu örgüt, kafası ve koluyla yaratıcı olan Almanların bir örgütüydü. Yalnız gündelikçi ve maaşlı emekçileri değil, işverenleri ve serbest meslek sahiplerini de kapsıyordu. Gerçekte ise büyük bir propaganda örgütüydü bu ve bazı işçilerin dedikleri gibi büyük bir dümendi. Kanunda belirtildiğine göre bu örgütün amacı işçiyi korumak değil, bütün Almanlardan oluşan gerçekten sosyal verimli bir toplum yaratmaktı. Görevi teker teker her bireyin son derecede fazla çalışmasını sağlamaktı. İş cephesi bağımsız yönetici bir örgüt değildi Nazi Almanya'sında. Ordudan başka her grup gibi NSDAP'nin ayrılmaz bir parçası ya da örgütün lideri Dr. Lee'in Tyson'ın deyimiyle sarhoş kekemenin dediği gibi partinin bir aracıydı. Nitekim 24 Ekim tarihli kanunda bu örgüte alınacak memurların partiden, eski Nazi sendikalarından, SA ve SS saflarından yetişmiş olmaları şart koşulmuş ve bu şart da yerine getirilmişti. Bundan önce 20 Ocak 1934 tarihinde kabul edilmiş olan ve iş anayasası denilen milli çalışmayı düzenleyen kanunla işçi yerine oturtulmuş, işveren de tabii her şeyin üstünde bulunan devlete bağlı olmak şartıyla eski mutlak efendilik durumuna yükselmişti. İşveren teşebbüsün lideri, emekçi de onun izleyicisi ya da Gefolgschaft olmuştu. Kanunun ikinci paragrafı teşebbüsle ilgili bütün konularda kendi memurları ve işçileri üzerinde karar verme hakkını tanıyordu. Eski çağlarda derebeyler nasıl kendi uyruklarının durumlarından sorumluysalar, Nazi kanununa göre de işveren memurlarının ve işçilerinin durumlarından öyle sorumluydu. Kanuna göre memur ve işçiler de buna karşılık işverene itaat etmeye mecburdular. Yani hayvan gibi çalışacaklar, hiç ses çıkarmayacaklar, gündeliğin adını bile ağızlarına almayacaklardı. Gündelikleri iş cephesi tarafından tayin edilen ve iş mütemetleri denilen kimseler tespit ediyordu. Ama aslında gündelikler işverenlerin isteklerine göre tayin ediliyordu. Kanunda bu gibi konularda bile işçilere danışılacağına dair bir kayıt yoktu. Yalnız bir keresinde hükümet işverenlerin isteğini yerine getirmedi. 1936'dan sonra savaş sanayiinde işçiye ihtiyaç artınca işverenler işçi çekmek için gündelikleri yükselttiler. Devlet çıkardığı bir emirle bunu engelledi. Hitler gündelikleri aşağı bir seviyede tutmayı gerçekten istiyordu. Daha rejimin ilk zamanlarında şunları söylemişti. Saat başına verilen gündeliklerin yükseltilmemesi, ancak verimin artırılmasıyla gelirin yükseltilmesi, nasyonal sosyalist liderliğinin değişmez ilkesidir. Yani gündeliklerin çoğunun hiç olmazsa kısmen parça başına hesaplandığı bir ülkede işçi ancak daha hızlı ve daha çok saat çalışmakla gelirini artırabilecekti. Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştırılacak olursa Almanya'da gündelikler hayat pahalılığını karşılamak için verilen primlerden ve sosyal servislerden sonra bile her zaman düşük kalmıştır. Naziler zamanında gündelikler eskisinden biraz daha düşüktü. Alman İstatistik Bürosu'nun verdiği bilgiye göre usta işçilerin aldığı saat başı ücret buhranın en ağır yılı 1932'de 20,4 sent iken 1936'nın yarısında 19,5 sente düşmüştü. Usta olmayan işçilerin gündelikleri saatte 16,1 sent iken 13 sent olmuştu. 1936 Nürnberg Parti Kongresi'nde Dr. Ley, iş cephesinde bütün gün çalışan işçi gelirinin haftada 6,95 dolar olduğunu söylemişti. Alman İstatistik Bürosu'nun bütün Alman işçileri için verdiği miktar 6,29 dolardı. Milyonlarca işsiz iş bulduğu halde bütün Alman işçilerinin milli gelirdeki payları 1932 buhran yılında %56,9 iken 1938 refah yılında %53,6'ya düşmüştü. Gerçi aynı dönemde iş alanının açılması yüzünden gündelik ve maaşlardan gelen gelir tutarı 25 milyar marktan 42 milyar marka çıkmış, %66 bir yükseliş göstermişti. Ama sermaye ve iş hayatından elde edilen gelir de %146 gibi daha aşırı bir artış kaydetmişti. Hitler başta olmak üzere bütün Nazi Almanyası'nın propagandacıları halk önünde verdikleri söylevlerde burjuvaya ve kapitaliste atıp tutarlar ve işçiyle bir olduklarını söylerlerdi. Ama resmi istatistikler üzerinde ufak bir hesap yapmaya katlanacak belki pek az Alman vardı. Ve bu istatistikler Nazi politikasından işçilerin değil durmadan kötülenen kapitalistlerin karlı çıktığını gösteriyordu. Sonunda Alman işçisinin eline geçen temiz para daha da azaldı. Kol işçisi yalnız büyük bir gelir vergisi, mecburi hastalık, işsizlik ve sakatlık birimleri ve iş cephesi resmi ödemekle kalmıyor. Nazi Almanya'sında yaşayan herkes gibi bir sürü Nazi yardım kurumlarına büyük sayıda bağışlarda bulunmaya da zorlanıyordu. Bu kurumların en başında Winterhilfe, kış yardımı vardı. Winterhilfe'ye bağışta bulunmadığı ya da çok az bağışta bulunduğu için birçok işçi işlerinden atılmıştır. Bir memurun haber verilmeden işten atılması yüzünden iş mahkemelerinin birinde yapılan duruşma sırasında bu çeşit davranışlar topluma düşman bir davranış olarak nitelenmiş ve şiddetli suçlandırılması istenmişti. Bu yıllarda brüt işçi gündeliğinin %15 ila 35'inin vergi ve yardımlara gittiği hesaplanmıştır. İşçinin haftada aldığı 6,95 dolardan bu kadar para kesilince kira, yiyecek, giyecek ve eğlence için eline pek az bir para kalıyordu. Hitler Almanya'sında işçiler tıpkı orta çağlardaki serfler gibi iş yerlerine bağlıydılar. Ancak onları iş yerlerine bağlayan işveren değil devletti. Nazi Almanya'sında köylünün çiftlik veraset kanunuyla nasıl toprağına bağlandığını görmüştük. Aynı şekilde tarım işçisi de kanunla toprağa bağlanmıştı. Tarım işçisinin şehre çalışmaya gitmesi yasaktı. Ama aslında bu Nazilerin çıkardığı kanunlar içinde uygulanmayan tek kanun oldu denebilir. 1933 ile 1939 arasında 1 milyondan çok 1 milyon 300 bin çiftlik işçisi sanayi ve ticaret işlerinde çalışmak üzere şehirlere göç etti. Ama sanayi işçilerini işlerine bağlayan kanun şiddetle uygulandı. 15 Mayıs 1934'ten sonra çıkarılan çeşitli hükümet kararnameleri işçisinin bir işten ötekine geçmek özgürlüğünü şiddetle sınırladı. İş bulma görevi 1935 Haziran'ından sonra tamamen devlet iş bulma kurumlarına bırakıldı. Kimin hangi işte ve nerede çalışabileceğini onlar tespit ediyordu. 1935'te iş karnesi ihdas edildi. İş karnesi olmayan hiçbir işçi işe alınmıyordu. Bu karnede işçinin mesleği ve işi yazılıydı. Karne sayesinde devlet ve işveren Almanya'da her çalışan insanın durumu hakkında derhal bilgi ediniyor ve karne aynı zamanda işçiyi işine bağlamak için de kullanılıyordu. Başka bir işe gitmek istediği zaman işveren işçinin karnesini vermiyordu. Bu karne olmadan da resmen başka bir yerde çalışamazdı. Son olarak 22 Haziran 1938'de 4 yıllık plan dairesi özel bir kararname ile bir çalışma seferberliği ihdas etti. Her Alman devletin kendisine göstereceği yerde çalışmaya mecburdu. Gerçek bir sakıncası olmadan işine gelmeyen işçiler para ve hapis cezasına çarptırılıyordu. İşin başka bir yanı vardı. İşveren çalışma seferberliğine katılmış bir işçiyi iş kurumunun rızası olmadan işinden atamıyordu. İşçinin bir iş emniyeti vardı ki Cumhuriyet döneminde böyle bir şey pek görülmüş değildi. Zar zor geçinebildiği gündeliğine bir sürü kayıtla bağlanarak yaşayan Alman işçilerine tıpkı Roma'daki proletaryaya yapıldığı gibi sefil durumlarını unutturmak için efendileri bazı eğlenceler hazırlamışlardı. Bir ara Doktor Ley, kitlelerin dikkatini maddi değerlerden manevi değerlere çevirmeliyiz demişti. İnsanların ruhlarını doyurmak, midelerini doyurmaktan daha önemlidir. İşte Doktor Ley bu düşünceyle Kraft durch Freude, neşe yoluyla güçlenme denilen örgütü kurdu. Buna yalnızca disiplinli eğlenme denebilirdi. Totaliter bir 20. yüzyıl diktatörlüğünde ve belki eski diktatörlüklerde de yalnız iş saatlerinin değil, boş saatlerin de denetlenmesi zorunlu olduğu sanılıyordu. İşte neşe yoluyla güçlenme bunu yaptı. Nazilerden önce Almanya'da satranç ve futbol kulüplerinden tutun da kuşçuluğa kadar bin bir türlü kulüp vardı. Naziler zamanında ise Kraft durch Freude'nin denetimi ve yönetimi altında bulunmadan örgütlenmiş hiçbir toplumsal, sportif ya da eğlendirici topluluğa izin verilmedi. Kimse kendi isteğine bırakılmadığına göre her şeyi kapsayan bu eğlence örgütü Naziler zamanında herhangi bir Almanın gözünde elbette başka hiçbir eğlence olmamasından iyiydi. Bu örgüt örneğin iş cephesi üyeleri için çok ucuz kara ve deniz gezileri düzenliyordu. Doktor Ley 25 bin tonluk iki gemi yaptırmış, bunlardan birine kendi adını koymuştu. 10 gemiyi daha Kraft durch Freude'nin deniz aşırı gezileri için kiralamıştı. Bu kitabın yazarı da böyle gezilerden birine katılmıştır. Vapurdaki hayat, Nazi liderleri tarafından yazara göre neredeyse bir işkence olacak biçimde örgütlendiği halde, Alman işçileri hayatlarından memnundular. Üstelik gezi sudan ucuzdu. Madeira adasına bir gezi yalnızca 25 dolardı. Bir Alman limanına kadar trenle gidiş geliş de bu paraya dahildi. Başka geziler de aynı derecede ucuzdu. Yaz tatillerini geçirecek binlerce insan için deniz ve göl kıyılarında plajlar kiralanmıştı. Bunlardan biri Baltık kıyısında Rügen'deydi. Burada 20 bin kişilik bir otel yapılacaktı. Savaş çıkınca yarıda kaldı. Kış içinde Bavyera Alplerine özel kayak gezileri düzenlenmişti. Bu gezilerin haftalığı 11 dolardı. Bu fiyata otobüs, oda, yemek, kayak kirası ve kayak ders ücreti dahildi. Her kolu neşe yoluyla güçlenmenin denetimi altında bulunan spor faaliyeti korkunç bir çapta örgütlenmişti. Resmi sayılara göre her yıl spor oyunlarına 7 milyon insan katılıyordu. Örgüt aynı zamanda çok ucuz fiyatla tiyatro, opera ve konser biletleri sağlıyor. Böylece Nazilerin çoklukla övündükleri gibi emekçi halk da yüksek eğlencelere gitme fırsatını buluyordu. Kraft durch Freude'nin bir de 95 kişilik bir senfoni orkestrası vardı. Bu orkestra ülkenin her yanını durmadan dolaşıyor, çoklukla orkestra bulunmayan yerlerde konserler veriyordu. Bu örgüt son olarak İskandinavya'da başlayan bir hareketi yaymak amacıyla Cumhuriyet döneminde sayıları çoğalmış bulunan büyüklere mahsus 200 eğitim kurumunu da üzerine aldı. Bunları yaşattı ve tabii eğitimlerine oldukça kuvvetli bir Nazi ideolojisi kattı. Bu eğlencelerin parasını eninde sonunda işçilerin kendileri ödüyorlardı. Doktor Ley'e göre iş cephesinin yıllık aidat geliri 1937'de 160 milyon dolardı. Savaş çıktığı sırada 200 milyon doları geçiyordu. Aslında bu konuda tutulan hesaplar oldukça karışıktı. Hesabı devlet değil, partinin maliye bürosu tutuyor ve hiçbir zaman hesapları açıklamıyordu. Aidatın %10'u Kraft durch Freude'ye ayrılmaktaydı. Ama bu ücretler çok ucuz olduğu halde tatil gezileri ve eğlenceler için herkesten ayrıca alınan ücret, savaştan önceki yıl içinde 1 milyar 250 milyon dolara yükselmişti. Gündelikçi işçinin başında ağır bir yük vardı. İş cepheleri 25 milyon üyesiyle ülkenin en büyük bir örgütü olduğu için memur kadrosu da epeyce şişmişti. On binlerce devamlı memur çalıştırılıyordu. Gelirinin %20-25'ini yönetim masraflarının yuttuğu tahmin edilmekteydi. Hitler'in Alman işçilerine hazırladığı başka bir dolabı daha anlatmak gerekiyor. Bu da Volkswagen, Haks arabası dümenidir. Ve bu dümen doğrudan doğruya Hitler'in dahi kafasından çıkmıştı. Hitler, her Alman'ın ya da hiç olmazsa her Alman işçisinin Amerika'da olduğu gibi bir otomobili olmalıdır demişti. O zamana kadar 50 kişiye bir otomobil düşen bu ülkede Amerika'da 5 kişiye bir otomobil düşmektedir. İşçi herhangi bir yere bisiklet ya da otobüs ve tramvayla gidiyordu. Ama Hitler yalnız 990 marka resmi kurla 396 dolara satılacak bir otomobilin yapılmasını emretti. Söylediğine göre Avusturyalı otomobil mühendisi Dr. Ferdinand Porsche'nin yönetiminde yapılan planın hazırlığına Hitler bizzat katıldı. Özel teşebbüs 396 dolara bir otomobil çıkaramayacağı için Hitler bunun yapılmasını devlete bıraktı ve iş cephesi projenin uygulanmasından sorumlu tuttu. Dr. Lee'in örgütü 1938'de hemen işe girişerek Braunschweig yakınlarında Fallersleben'de dünyanın en büyük otomobil fabrikasını kurmaya başladı. Fabrika yılda 1,5 milyon araba çıkaracaktı. Nazi propagandacıları fabrikanın Ford'dan çok araba yapacağını söylüyorlardı. İş cephesi fabrikanın sermayesine 5 milyon markla katıldı. Ama fabrika için gerekli para yalnız bu kaynaktan sağlanmadı. Dr. Lee'in planına göre işçiler peşin para vererek fabrikanın sermayesini sağlayacaklardı. Her işçi haftada 5 mark verecek ya da isterse verebilirse 10-15 mark ödeyecekti. İşçinin verdiği para 750 markı bulduğu zaman işçiye bir sipariş numarası verilecekti. İşçi de arabalar yapılmaya başlandığı zaman bu numarayla kendi arabasını alacaktı. Ne yazık ki Nazi Almanyası zamanında hiçbir işçi bir tek araba bile alamadı. Alman işçileri araba hülyasıyla milyonlarca mark ödediler. Bir feniğini bile geri alamadılar. Savaşa girildiği sırada Volkswagen daha çok orduya yarayacak malzeme yapmaya başladı. Bu ve buna benzer bir sürü dalaverelerle kandırılan, yukarıda gördüğümüz gibi çok düşük geçim seviyelerinde ücretlerle bir çeşit sanayi kölesi durumuna düşürülen Alman işçisi, gariptir ki Nazi rejimindeki bu aşağılık durumundan pek acı duymuyor gibiydi. 1 Eylül 1939 şafak vakti Polonya sınırına saldıran Alman savaş makinesi, Alman işçisinin bu büyük yardımı olmasaydı bu işe girişemezdi. Alman işçisi disipline sokulmuştu. Arada sırada korkutuluyordu ama aşağı yukarı herkes aynı durumdaydı. O da bütün Almanlar gibi disiplin içinde geçen uzun yüzyıllardan sonra kendisine söyleneni yapmaya alışmıştı. Her ne kadar genelleştirmek doğru olmazsa da bu kitabın yazarı Berlin ve Ruhr'da gördüğü işçilerden şu izlenimi edinmişti. İşçi rejimin vaatlerine pek inanmasa bile Nazi Almanya'sında yaşayan herkes gibi hiç de baş kaldırmak niyetinde değildi. Örgütsüz ve lidersiz ne yapabilirlerdi? İşçilerle konuştuğunuz zaman çoklukla bu soruyu onlar size sorarlardı. Ama işçinin Nazi Almanya'sında kendine verilen rolü kabul etmesinin en büyük nedeni muhakkak ki yeniden iş bulmuş olması ve işinden atılmak korkusundan kurtulmasıydı. Cumhuriyet zamanında onun kritik durumunu biraz olsun bilen bir gözlemci, Alman işçisinin çalışacak iş bulduğu sürece siyasi özgürlüğünün ve hatta sendikalarının bile ortadan kaldırılmasına neden aldırmadığını kolayca anlayabilir. Geçmişte birçok insan, yani 6 milyon kadar insan ve aileleri için aç kalma özgürlüğü kişi özgürlüğünden çok daha önemli bir konuydu. Hitler aç kalma özgürlüğünü kaldırmakta Batı dünyasının belki en bilgili ve disiplinli işçi sınıfının desteğini sağladı. Bu destek ne ideolojisi ne de kötü niyetleri için değil, en çok muhtaç olduğu savaş sanayi için gerekliydi. 1933 yılının ilk haftalarında iktidarda bulunanlar kitle halinde ve gelişigüzel tutuklamalara, dayaklara, cinayetlere başladıkları zaman artık Almanya kanunla yönetilen bir toplum olmaktan çıkmıştı. Nazi Almanyası'nın kanun adamları Hitler kanundur diye övünüyorlardı. Göring 12 Temmuz 1934'te Prusya savcılarına şunu söyledi. Kanun ve Führer'in iradesi aynı şeydir. Bu söz doğruydu. Diktatörün sözü kanundu. Kanlı temizleme hareketinin buhranlı günlerinde ve kanlı olaydan hemen sonra Reichstag önünde yaptığı konuşmada Hitler kendisini Alman halkının en yüksek yargıcı ilan ediyor, istediği kimseyi öldürebileceğini söylüyordu. Cumhuriyet günlerinde yargıçların da çoğu, Protestan papazlarının ve üniversite profesörlerinin çoğu gibi Weimar rejiminden için için nefret ediyorlardı. Birçoklarının düşünüşüne göre verdikleri kararlarla Alman Cumhuriyeti'nin yıkılmasına yardım etmiş bulunuyorlardı. Ama Weimar Anayasası zamanında yargıçlar bağımsızdılar. Yalnızca kanuna bağlıydılar. İstenildiği zaman yerlerinden atılamazlardı. 109. maddeye göre hiç olmazsa kuramsal olarak kanun önünde eşitlikleri teminat altına alınmıştı. Çoğunun nasyonel sosyalizme sempatileri vardı ama Naziler fiilen iktidara geldikleri zaman kendilerine yapılacak işleme pek hazır değildiler. 7 Nisan 1933 tarihli Hükümet Hizmetleri Kanunu mahkemelere de uygulandı ve yalnız Yahudi hukukçular değil, aynı zamanda kanunun deyimiyle nasyonel sosyalist devlete hiçbir zaman yer alamayacağı anlaşılanlar ya da naziliklerinden şüphe edilenler işlerinden atıldılar. Elbette ki bu kanunla işine son verilen yargıçların sayısı çok olmadı. Ama yargıçlar böylelikle görevlerinin bundan böyle ne olduğunu anladılar. Adalet müşaviri ve Alman hukuk lideri Dr. Hans Frank, bu noktayı daha da iyi belirtmek için 1936'da hukukçulara şunları söyledi. Nasyonal sosyalist ideoloji bütün ana kanunların temelidir. Bu ideoloji özellikle parti programında ve Führer'in konuşmalarında açıklanmıştır. Dr. Frank sonra bunun ne demek olduğunu da açıkladı. Nasyonal sosyalizm karşısında hukuk bağımsızlığı yoktur. Vereceğiniz her kararda önce kendinize şunu sorunuz. Benim yerimde Führer olsa nasıl karar verirdi? Her kararda şunu söyleyiniz. Bu karar Alman halkının nasyonel sosyalist vicdanıyla uyuşuyor mu? İşte o zaman nasyonel sosyalist halk devletinin birliğine karışmış ve Adolf Hitler iradesinin ölümsüzlüğünü tanımış olarak 3. Alman İmparatorluğu'nun otoritesini kendi karar alanınızda her zaman için sağlayacak bir temel buldunuz demektir. Bu sözler yeterince açıktı. Ertesi yıl 26 Ocak 1937'de çıkarılan yeni Hükümet Hizmetleri Kanunu, yargıçlar da dahil olmak üzere siyasi bakımdan şüpheli görülen bütün memurların görevlerine son verilmesini öngörüyordu. Bundan başka bütün hukukçular Nasyonal Sosyalist Alman Hukukçular Birliği'ne girmeye mecburdular. Bu birliklerde sık sık Frank'ın yukarıdaki konuşmasına benzer konuşmalar yapılıyordu. Bazı yargıçlar ne kadar Cumhuriyet aleyhtarı olurlarsa olsunlar yine de parti politikasına hemen boyun eğmediler. Hiç olmazsa birkaçı yapılan Reichstag yangınının 4 komünist sanığından 3'ünü Reichsgericht'in Alman Yüksek Mahkemesi'nin beraat ettirmesi Naziler bakımından bu şekilde davranışların en kötü örneğiydi. Yalnız suçunu itiraf eden yarı deli Hollandalı van der Lubbe suçlu görüldü. Hitler'le Göring bu karara o kadar kızdılar ki hemen bir ay içinde 24 Nisan 1934'te o zamana kadar yalnızca yüksek mahkemenin kaza yetkisi alanına giren vatana ihanet davaları bu yüksek kurumdan alındı ve Volksgerichtshof yani halk mahkemesi denilen yeni bir mahkemeye verildi. Bu yeni mahkeme az sonra ülkenin en korkunç mahkemesi oldu. Mahkemede meslekten gelme 4 yargıç vardı. Öteki 5 yargıç partililerden, SS'lerden ve ordudan seçilmişlerdi. Böylece çoğunluk meslekten gelmeyen yargıçlarla oluyordu. Kararlar ya da hükümler temyiz edilemezdi. Duruşmalar genellikle gizli yapılırdı. Ama ara sıra hafif cezalar verileceği zaman propaganda amacıyla yabancı gazeteler duruşmaya çağrılırdı. Bu kitabın yazarı 1935 yılında Halk Mahkemesi'nin bir duruşmasında bulundu. Mahkeme sivilden çok askeri mahkemeye benziyordu. Davalar bir gün içinde bitiriliyordu. Savunma tanıklarını mahkemeye getirmek için zaman yoktu. Zaten bir vatana ihanet davasında suçluyu korumak için tanıklık etme cesaretini gösteren pek bulunmazdı ya. Ehliyetli Nazi olan savunma avukatlarının iddiaları gülünç denecek kadar zayıftı. Yalnız mahkemenin kararlarını yazan gazeteler okunduğu zaman sanıklardan çoğuna ölüm cezası verildiği görülürdü. Benim gittiğim gün ölüm cezası verilmedi. Hiçbir istatistik yayımlanmıyordu. Ayrıca Halk Mahkemesi'nin korku salan başkanı Roland Freisler duruşma sırasında Amerikan uçaklarından atılan bir bomba mahkemeye düştüğü zaman öldü. Oh. 1940 Aralık ayında sanıklardan ancak %4'üne ölüm cezası verildiğini söyledi. Bu korkunç halk mahkemesinden önce kurulmuş olan bir başka mahkeme daha vardı. Özel mahkeme Sondergericht. Siyasi davalara bu mahkemeler bakardı, normal mahkemeler bakamazdı. Özel mahkemelerin amacı 21 Mart 1933 tarihli kuruluş kanununa göre hükümete karşı girişilen gizli saldırı olaylarına bakmaktı. Özel mahkemelerde 3 yargıç vardı ve bu yargıçlar her zaman güvenilir parti üyelerinden seçilirdi. Jüri yoktu. Nazi savcısı isterse davayı bir normal mahkemeye, isterse özel mahkemeye götürebilirdi. Ama bilinen nedenlerden ötürü her zaman özel mahkemeyi tercih ederdi. Bu mahkemelere çıkacak savunma avukatlarının da Volksgerichtshof mahkemelerinde olduğu gibi Nazi memurları tarafından onaylanması gerekirdi. Avukatlar duruşmalara kabul bile olsalar pek sonuç alamazlardı. Örneğin kanlı temizleme hareketi sırasında öldürülen Katolik hareketi lideri Dr. Clausener'in dul kalan karısına karşı açılmış olan devlete zarar verme davasında kadını temsil etmeye kalkışan avukatlar Sachsenhausen'ın toplama kampına sürüldüler. Davaya bakmaktan vazgeçinceye kadar orada tutuldular. Tabii.